Dünya Gündemi. Hazırlayan ve sunan Beytullah Demircioğlu.
Dünya Gündemi başlıyor.
Hayırlı günler sevgili dinleyenler. 96.8 Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, dış politikada yine hareketli bir haftayı daha geride bıraktık. Türkiye bu hafta yoğun bir diplomasi trafiği yaşadı. Geçen hafta Irak Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari'nin ardından Ankara bu haftada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Necivan Barzani'yi ağırladı. Necivan Barzani'nin bu yıl üçüncü kez Türkiye'ye geldiğinin altını çizelim. Kürdistan yönetimi ve Ankara arasındaki görüşmelerdeki ağırlıklı gündem maddesi enerjiydi. Yine aynı günlerde İran Dışişleri Bakanı Ankara ziyareti ve temasları diplomasi trafiğinde öne çıkan bir diğer önemli ziyaret olarak kayda geçti. Ahmet Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif görüşmesinde öne çıkan ve her iki Dışişleri Bakanı tarafından altı çizilen husus, Türkiye ile İran'ın rakip değil, aksine ortak kültürel ve tarihe sahip dost ve komşu ülkeler olduğu tespiti idi. Suriye gündemine ilişkin bu hafta iki gelişme ön plana çıktı. Birincisi, Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in ortak misyonu Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesislerinde, karıştırma ve dolum tesislerindeki bildirilen tüm kritik ekipmanların fonksiyonel imhasının tamamlandığını teyit etti. Bir diğer önemli gelişme ise İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin liman kenti Lazkiye'de bir askeri tesisi vurduğu iddiasıydı. ABD'li kaynaklar İsrail'in tesisteki Rus füzelerini imha etmeyi amaçladığını öne sürdü. İsrail'in Lazkiye'deki askeri tesisi vurmasına Türkiye'nin de katkı sağladığı yönündeki iddiaları Ahmet Davutoğlu net bir şekilde yalanladı. Bu yöndeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Bizim kendi halkını katleden Suriye rejimiyle bir ilkesel problemimiz var. Ama şunu açık söylüyorum, hiçbir gerekçeyle hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti hükümeti İsrail'le herhangi başka bir Müslüman ülkeye veya başka bir ülkeye dönük olarak işbirliği yapmamıştır, yapmaz ve yapmayacaktır" şeklinde net olarak konuştu. Suriye gündemine ilişkin not edeceğimiz bir başka konu tabii ki insani krizin her geçen gün çok daha vahim bir hal alması. ABD ve Rusya'nın barış için tarafları Cenevre'de buluşturma planıyla ilgili belirsizlik sürerken, Suriye'de 3 yıldır devam eden iç savaşın yol açtığı insani kriz çok kritik bir eşiğe gelmiş durumda. Esed rejimi başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Muaddemiye, Duma ve Doğu Guta bölgelerini 1,5 yıldır kuşatma altında tutuyor. Afrin, Kobani, Derik şehirleri ise PYD militanlarının kontrolünde. Bu bölgelere gıda maddesi ve tıbbi malzeme sokulmasına müsaade edilmiyor. Bazı yerlerde basit müdahaleyle iyileşebilecek hastalar ölüme terk ediliyor. Kuşatma altındaki yaklaşık 3 milyon Suriyeli açlık ve hastalıkların pençesinde. Muhaliflerin çatı örgütü Suriye Milli Konseyi özellikle Şam'ın batısındaki Muaddemiye'deki durumun çok kritik olduğunu belirtiyor ve uluslararası topluma bu bölge için insani yardım koridoru oluşturulması çağrısı yapıyor. Mısır gündemine geçiyoruz sevgili dinleyenler. Mısır'da sokak ve meydanlardaki hareketlilik devam ediyor. Mısır'ın hemen hemen tüm şehirlerde meydanlar junta yönetimine karşı protesto gösterileriyle dolup taşıyor. Burada Mısır Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El-Sisi'ye ait olduğu iddia edilen üçüncü bir ses kaydı daha yayınlandı. El Cezire kanalının yayınladığı kayıtta Sisi, Mısır ordusunun 5-10 yıl daha ülkeyi yönetmeye devam edeceğini belirtiyor. Yeni hazırlanacak anayasada orduya dokunulmazlık verilmesini de isteyen Savunma Bakanı Sisi şu ifadeleri kullanıyor. "Ordunun ülke yönetiminde büyük bir rolü var. Yeni dönemde de bu rol 5-10 yıl daha devam edecektir. Devleti yönetecek olan kim olursa olsun, ister laik, ister liberal, ister dini eğilimleri olan biri olsun, ordunun eli devletin üzerinde olacaktır. Orduda kararlar büyük bir titizlikle alınır. Bu nedenle Mısır'ın içinde bulunduğu bu gevşeklik halinde kararların tek bir kişinin eline bırakılması doğru olmaz. Yeni hazırlanacak anayasada orduya anayasal dokunulmazlık verilmesi gerekiyor," diyor Sisi. Bu arada Mısır'da 3 Temmuz'daki darbeyle yönetime el koyan Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi ve grubu arasında fikir anlaşmazlıkları çıkması sebebiyle dalgalanmalar olduğunun altı çiziliyor. 2011'de saltanatına son verilen Hüsnü Mübarek'i destekleyen Mısır'ın ulusal gazetesi olan Vatan Gazetesi yöneticisi, sebebi belirtilmeyen ve aleyhine açılan askeri savcılık soruşturması nedeniyle cuntaya savaş açmış durumda. Mısır'a ilişkin not edeceğimiz bir diğer not ise, birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle İstanbul'da kurulacak Vicdan Mahkemesi'nde Mursi'yi askeri müdahaleyle görevden indiren darbeciler hakim karşısına çıkacak. Rabia Platformu ve Hukukçular Derneği önceliğinde birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle İstanbul'da kurulacak suçluları insanların vicdanında mahkum etmeyi amaçlayan Vicdan Mahkemesi'nde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri müdahaleyle görevinden indiren darbeciler hakim karşısına çıkacak. Emekli hakim ve savcıların görev yapacağı, avukatlar, müştekiler, temsili sanıkların katılacağı mahkemenin savcılığına ilk dilekçeler Mursi'nin yargılanmaya başlanacağı 4 Kasım'da verilecek. Özel bir üniversitenin konferans salonunda yapılacak duruşmalar Rabia katliamının 100. günü olan 22 Kasım'da başlayacak. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, sırada İran gündemine ilişkin aktaracağımız haberler var. Son dönemde Batı ile diyalog kurmaya çalışan İran'da en yüksek siyasi otorite olan dini lider Ayetullah Hameneyi'nin 3 haftadan beri ortalıkta görünmemesi bir hayli fazla iddiayı beraberinde getirdi. 74 yaşındaki Hameney, 1979 İran İslam Devrimi'nin siyasi, hukuki ve ruhani önderi olan Hümeyni'nin ölümü üzerine 1989 yılında dini lider olmuştu. 23 yıldır dini lider olan Hameney'nin imamlarla yaptığı özel bir toplantıda bayıldığı ve o günden beri de tedavi gördüğü öne sürüldü. Sağlığı her geçen gün kötüye gittiği öne sürülen Hameney'nin henüz yerine gelecek kişiyi belirlememiş olması ülkede güç çatışmasının yaşanacağı endişesini de beraberinde getirmiş durumda. Ülkedeki muhafazakarlar Hameney'nin ölmesi halinde dini liderlik koltuğuna bir reformcunun koltuğa oturmasından endişe etmeye başladığı belirtiliyor. Bu arada ABD-İran ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin sürpriz gelişmeler gelmeye devam ediyor. Ruhani dönemiyle birlikte İran'la geliştirdiği ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışan ABD yönetimi son olarak İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı lobi oluşturma kararı aldı. Nereden nereye dedirtecek bu karar ile kongrede faaliyet gösteren lobi İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirilmesinin önünü almaya çalışacak. ABD-İran yakınlaşmasında daha ileriye götürecek adımlar her iki taraftan gelmeye devam etse de yine her iki taraftan aykırı sesler ve itirazlar da gelmeye devam ediyor. Mesela ABD Savunma Bakanı Hagel, ülkesinin İran ile yakınlaşması konusunda Tahran yönetiminin niyetini sınadıklarını, İran'a çok temkinli yaklaştıklarını belirtti ve İran'ın terör destekçisi bir ülke olduğunu söyledi. Hagel, ABD şu anda diplomatik bir çözüm için İran'ın niyetini test ediyor. İran ile bağ kurmakla birlikte Orta Doğu'da gerçeği dikkatle takip ediyoruz. İran, bölgede yayılan nefret ve aşırılıkların sorumlusu olan terörün destekçisi bir ülkedir, dedi. İran'ın sözüne çok temkinli yaklaştıklarının altını çizen Hagel, ABD Başkanı Barack Obama'nın bu konudaki eylem ile söz uyuşmalı sözlerini hatırlattı. Birleşmiş Milletler'den İsrail'i kızdıracak bir karar haberiyle Dünya Gündemi programımıza devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail'in evrensel periyotik incelemesi yayımlanan raporla tamamlandı. Konseyin dünkü oturumunda kabul edilen raporda pek çok ülkenin İsrail'in yaptığı insan hakları ihlallerine ilişkin tespitleri ve önerileri yer aldı. İsrail'e getirilen öneriler arasında ölüm cezasının tamamen kaldırılması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, ülkede bağımsız bir insan hakları kurumu kurulmasına izin verilmesi ve bütün uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla işbirliği yapması yer aldı. İsrail'in bütün vatandaşlarına eşit haklar sağlaması, bütün ayrımcı uygulamalara zorla gözaltına alma, kötü muamele ve işkenceye son vermesi talep edilen raporda, Hristiyan ve Müslümanlarca kabul edilen bölgelerde yasa dışı uygulamalara başvurulmaması gerektiği belirtiliyor. Ülkedeki Filistinli, Suriyeli ve Arap tutukluların salıverilmesi çağrısında bulunan rapor, İsrail'in işgal altındaki Filistin ve Arap topraklarından çekilmesini de talep ediyor. Gazze'deki ablukanın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan rapor, İsrail'in işgali altındaki topraklarda Yahudi yerleşim yerleri açılması uygulamasına son vermesini istiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ülkelerin evrensel periyotik incelemelerini 4 yılda bir yapıyor. İsrail'in periyotik incelemesinin 29 Ocak 2013'te yapılması planlanmış ancak konseyin Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini incelemek için özel bir komisyon kurması üzerine İsrail toplantıyı boykot etmişti. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta dış politikada öne çıkan gelişmelere kısaca değindikten sonra Dünya Gündemi programımızın bu haftaki dosya konusuna geçiyoruz. Dosya konumuz Tunus olacak. Tunus'ta son dönemde cereyan eden siyasi gelişmeleri ele alacağız. Türk medyasında yeterli ilgi görmeyen Tunus'u biraz daha mercek altına almak istedik. Malumunuz Arap Baharı olarak anılan Orta Doğu'daki değişim sürecinin ilk olarak başladığı ülke olan Tunus'ta uzun zamandır hakim olan siyasi kriz bir türlü aşılamıyor. Mısır'daki darbenin bir benzeri yapılmaya çalışılmış, şimdiye kadar buna muvaffak olunamamıştı. Ancak bu yöndeki gayretler sonlanmış değil. Tunus'ta sancılı günler devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Tunus'ta neler olduğuna bakacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeyi terk etmesinin ardından Tunus siyaset arenasında yaşananları kısaca özetleyelim. Ardından Tunus'un içinde bulunduğu siyasi krizin sebep ve sonuçlarını irdelemeye çalışalım. Hatırlanacağı üzere devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali çıkan çatışmalarda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi üzerine 14 Ocak 2011'de Tunus'u terk etmek zorunda kalmış ve ülkede katı laikliğin mimarlarından olmasına rağmen ironik bir şekilde Suudi Arabistan'a iltica etmişti. Ardından 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen kurucu meclis, bu sürecin içerisinde yer alan ülkelerde yapılan ilk serbest ve adil seçimler olarak tarihe geçmişti. Devrik Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeyi terk etmesiyle birlikte başlayan geçiş sürecinde yüzün üstünde parti kurulmuş ve ülke genelde sorumsuz geçen bir propaganda ve kampanya sürecinden geçerek seçimler yine sorumsuz ve adil olarak gerçekleştirilmişti. 23 Ekim 2011 seçimlerinde %41 oy alan Nahda uzlaşmacı ve iktidarı paylaşan bir yönetim uyguladı. Nahda demokrasiye geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı ve iktidarı sol ve liberal bir partiyle paylaşmayı tercih etti. Böylece Cumhurbaşkanlığının liberallerde, Başbakanlığın Nahda'da ve Meclis Başkanlığının solcularda olduğu bir yapı ortaya çıktı. Nahda'nın bütün uzlaşmacı çabalarına rağmen muhalefet parti liderlerinden iki tanesine yapılan suikast, Tunus'taki demokrasiye geçiş sürecini derin bir krize sürükledi. Mısır'daki darbenin tesiriyle meydan siyaseti ve medya baskısı yoluyla Nahda yönetimi istifaya zorlandı. Geçiş döneminin Nahda aleyhine olacak bir şekilde tamamlanmasını hedefleyen muhalefet, Mısır'daki temerrüt hareketini taklit ederek bir tür darbe ortamı yaratmaya çalıştı. Bunun için sendikalar başta olmak üzere seküler, solcu liderliğe sahip sivil toplum örgütleri halkı meydanlara indirmeye çalıştı. Tunus Genel İşçi Sendikası, Bin Ali döneminde yapmadığı kadar grev yaparak Nahda hükümetinin etkin olmadığını göstermeye çalıştı. Muhammed Brahimi'nin 25 Temmuz 2013'te öldürülmesinden sonra Nahda liderliğindeki hükümetin yıkılması için oluşturulan kamuoyu baskısı ile kurucu meclisten 50 milletvekilinin istifa etmesi sağlandı. Nihayetinde Tunus Başbakanı Ali Er-Urayid, Ekim ayı sonlarına doğru diyalog görüşmeleri öncesinde yaptığı konuşmada Yüksek Seçim Kurulu'nun kurulması, seçim zamanının belirlenmesi ve anayasanın hazırlanması aşamalarına geçilmesi şartıyla 3 hafta içinde hükümetin istifa edeceği sözünü verdi. Ulusal diyalog görüşmeleri kapsamında görüşmelerde ortaya çıkan ve 21 partinin kabul ettiği çözüm planında mevcut hükümetin yerini alacak teknokrat hükümetinin kurulması karara bağlandı. Bundan sonraki süreçte Tunus'u neler bekliyor? Siyasi krizin aşılması noktasında yürütülen çabalar sonuç verecek mi? Tunus'ta Mısır örneğinde olduğu gibi bir darbenin gerçekleşme ihtimali hala mevcutiyetini koruyor mu? Körfez ülkelerinin Tunus siyasetindeki rolü, Nahda hareketinin başarısız mı olduğu, Selefi hareketlerin gücü ve etkinliği gibi bir dizi sorunun cevaplarını Tunus gündemini yakından takip eden, kendisi de Tunus'ta olan aktivist İmad Osman ile gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantısıyla öğrenmeye çalıştık. İmad Osman, 90'lı yıllarda Tunus Talebe Birliği Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, Nahda hareketi içinde çeşitli görevler üstlenmiş, Zeynel Abidin Bin Ali döneminde 10 yıl boyunca ülkeye girişi yasaklanmış bir isim. Halen insani yardım kuruluşları aktivisti olarak çalışıyor. İmad Osman'a ilk sorumuz Tunus'ta gerçekleştirilen seçimlerden bu yana yaşanan siyasi krizin sebep ve sonuçları oldu. Ardından siyasi krizin aşılması noktasına gelinen noktayı sorduk. İmad Osman, 2 yıldır bu yana yaşanmakta olan siyasi krizin nedenini tek kelimeyle özetledi. Hazımsızlık.
العالم الإعلامي بالدرجة الأولى والسياسيين والحكومات تتابع ما حدث في تونس خلال سنتين باعتبار كما قلنا هي الشرارة الأولى لهذا الربيع العربي.
Başta basın yayın organları olmak üzere uluslararası toplum, siyasi ve diplomatik çevreler son iki yıldır Tunus'ta olup bitenleri yakından takip etmesi sebebiyle Tunus hep gündemde. Bilindiği gibi 23 Ekim 2011 tarihinde bir seçim gerçekleştirildi. Bu Tunus tarihinin ilk serbest ve adil seçimiydi. Seçimleri nezihliği tüm uluslararası kamuoyu tarafından da tescil edildi. Bu seçimden de İslami çizgideki Nahda hareketi galibiyetle çıktı. Seçim sonrası bir koalisyon hükümeti kuruldu. Yalnız laik ve liberal çevreler bir türlü seçim sonuçlarını hazmedemediler. Yönetimin kendi ellerinden çıkıp gitmesini bir türlü kabullenemediler. Söz konusu çevreler ülkede siyasi kriz ortamı oluşturma gayreti içerisine giriştiler. Özellikle de sendikalar üzerinden bu krizi derinleştirmeye çalıştılar. Tunus'ta bir hayli güçlü işçi sendikaları birliği vasıtasıyla ülkenin kaos ortamına sürüklemenin gayreti içinde oldular. Bu siyasi ekonomik kaos ortamının oluşturulması noktasında özellikle laik ve liberal çizgideki basın yayın organları hayati bir rol üstlendiler. Ülke ekonomisinin can damarı turizm gelirlerinin baltalamaya yönelik bir takım adımlar attılar. Ülke içindeki krizi derinleştirebilmek adına yaklaşık 20 ay zarfında her sektörde hayatı felç etmeye yönelik binlerce grev gerçekleştirildi. Böyle ortam haliyle ülkenin gerilmesine neden oldu. Hükümet doğru dürüst çalışamaz oldu. Birçok uluslararası siyasi yorumcu tarafından da teyit edildiği gibi böyle bir konjonktürde hangi hükümet olursa olsun, hangi iktidar olursa olsun bu tür baskı ortamının altından kalkabilmesi mümkün değil. Hatta bu hükümet çok geniş halk kesimleri tarafından destekleniyor olsa da içeriden dışarıdan dört bir taraftan baskı altındaki bir yönetimin karşı karşıya kaldığı bu durumdan sıyrılabilmesinin zorluğunun altının çizilmesi gerekiyor.
Nahda'nın başarısızlığından bahsedilip bahsedilemeyeceği yönündeki sorumuza İmad Osman, Nahda'nın iktidarın tek sahibi olmadığını, üçlü koalisyon tarafından ülkenin yönetildiğinin altını çizerek cevapladı.
La yumkin taqul fashal Nahda lan awalan Nahda laysat wahida wahid laysat alwahida dakhil as-sulta na'am dakhil al-hukuma hiya qabilat an-Nahda qabilat mundh an fazat fi al-intikhabat bi 42% رغم أن كان قانون الانتخاب كان قانون فريد من نوعه في العالم.
Elbette ki Nahda'nın başarısızlığından bahsedilemez. Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor. Seçimler sonrası oluşturulan yönetim sadece İslamcılardan oluşturulmamıştı. Hükümet İslami Nahda ile birlikte laik ve liberal partilerin de yer aldığı üçlü bir koalisyon hükümetiydi. Hiç adil olmayan, dünyada bir benzeri olmayan bir seçim sistemine rağmen Nahda oyların %42'sini elde etti. Aslında Nahda'nın oyları %70 civarındaydı. Ancak farklı hesaplama sistemiyle Nahda %42 oranında bir oyla mecliste temsil edildi. Nahda, seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ülkedeki diğer siyasi çevrelerin de katılımıyla geniş tabanlı bir hükümet kuracağını beyan etti. Geçmişte yaşanan sıkıntıların bir daha yaşanmaması ve ülkedeki diğer önemli siyasi akımlarda yönetime ortak olsunlar düşüncesiyle üçlü koalisyon hükümeti kurulmasını yeğledi. Neticede Nahda'nın yanı sıra laik ve liberal çevreleri katıldığı bir koalisyon hükümeti kuruldu. Buna rağmen devrim karşıtı güçler sürekli Nahda'yı hedef tahtasına oturttular. Ülke içinde siyasi ve ekonomik kriz meydana getirmek için yoğun bir çaba silsilesini başlattılar. İçerideki ve dışarıdaki güç odaklarıyla işbirliği içerisine girdiler. Medyayı kullandılar. Turizm sektörüne büyük darbe vurmayı hedeflediler ki ekonomi zora girsin ve hükümet köşeye sıkışsın diye. Nihayetinde Tunus'taki Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesiyle başlayan devrim sürecini akamete uğratmak için Mısır'da gerçekleşen darbenin bir benzerini Tunus için uyarlamaya çalıştılar.
İmad Osman'a Tunus devrimini akamete uğratmak isteyen dış güçler meselesine ilişkin olarak bazı körfez ülkelerinin üstlendiği rolü sorduk. İddia edildiği gibi Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı körfez ülkelerinin Arap Baharı'nın simge ülkesi Tunus'ta devrimin başarısızlığa uğraması yönünde çalışıp çalışmadığını sorduk. Aldığımız cevap oldukça siyasiydi. İmad, söz konusu ülkelerin ismini vermese de bölgedeki kimi ülkelerin kendi çıkarları uğruna bu yönde çalıştıklarının altını çizdi.
التي افرزت نتاج حقيقي لإرادة الشعوب العربية والشعوب المسلمة في ليس فقط في تونس ولكن في كل منطقة العالم العربي والشرق الأوسط الشعوب هذه التي إذا فتحت لها الحرية وفتحت لها الديمقراطية فإنها
Şurası bir gerçek ki Arap Baharı'nı yaşayan coğrafyalarda gerçekleşen ve halkın gerçek iradesinin seçim sandıklarına yansımasının ortaya çıkardığı tablodan pek çok çevre rahatsızlık duydu, endişeye kapıldı. Tunus özelinde olduğu gibi gerek yıkılan diktatörlüklerin bakiyesi, rejim kalıntıları, gerek yıllar boyu devletin kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş derin devlet unsurları, gerek güvenlik birimlerine kadar kök salmış bir takım yapılar, gerek yayın organlarındaki, yargıdaki, akademi çevrelerindeki radikal laik çevreler, Fransa'nın himayesinde onların dümen suyunda politika yürüten çevreler, hepsi el birliği yaparak bu halk devriminin başarıya ulaşmaması için çaba sarf ettiler. Bu noktada devletin sivilleşmesine razı olmayan bir takım radikal selefi gruplar da bu muhalif cephenin içinde yer aldılar ne yazık ki. Elbette tüm selefi grupları kastetmiyoruz. Bizim kastettiğimiz bir takım düşüncelerini silah zoruyla hayata geçirmeye çalışan radikal gruplardır. Onlar da aslında Tunus genelinde son derece azınlığı temsil ediyorlar. Evet, bu radikal dini gruplar bir takım dış odaklardan maddi manevi destek aldılar, alıyorlar. Ancak bu odakları şunlar, şunlardır diye tahdit etmek zor. Şurası bir gerçek ki Arap Baharı'nın Orta Doğu'da bir dönüşümün değişim ve dönüşüm sürecini başlatması, menfaatleri ve hedefleri bakımından zarar gören gerek Tunus içindeki gerekse bölgesel bir takım çevreleri harekete geçirmiştir. Bu bir vaka. Söz konusu odaklar bütün güçleriyle bu devrimin başarısız olması için açık ve gizli şekilde yoğun bir çaba sarf etmişlerdir. Batıdaki bir takım güç odakları Tunus'taki radikal laik çevreleri desteklerken, menfaatlerinin tehdit altında olduğunu düşünen Arap dünyasındaki bir takım yönetimler de Tunus'taki bazı uç noktadaki radikal diyebileceğimiz kimi dini cemaat ya da grupları desteklemiştir. Söz konusu dini grupların desteklenmesi tabii ki İslami hassasiyetler sebebiyle olmamıştır. İfade ettiğimiz gibi Arap Baharı'nın ülkelerine sıçramasından duydukları endişelerden dolayı söz konusu hareketleri ve grupları desteklemişlerdir.
Yakında gerçekleşmesi beklenen seçimlerin ardından Tunus siyaset sahnesinde ne gibi değişikliklerin olacağı sorumuza İmad Osman hiç de iç açıcı şeyler söylemiyor. Ona göre seçimlerin gerçekleşme ihtimali bir hayli düşük.
الآن فيه تخوف كبير وحذر شديد جدا لأنه الشعب التونسي يرى أنه هناك انقلاب على خياره، انقلاب على من اختاره، انقلاب على صندوق الانتخابات. أن هناك فئة ونخبة سياسية.
Sizin kadar iyimser olabilmeyi çok arzulardım. Açıkçası bu konuda yani seçimlerin gerçekleşebileceği konusunda sizin kadar iyimser değilim. Tunus halkının çok büyük bir kesimi bu yönde derin kaygı taşımaktadır. Tunus halkı iradesine yani seçim sandığına yönelik bir darbenin gerçekleştirilmek üzere olduğunun endişesi içerisinde. İfade ettiğimiz gibi Tunus'ta meşru seçimlerin sonuçlarına razı olmayan bir çevre söz konusu. Siyasi partiler arasında sürdürülen diyalog sürecinde varılan karar müvacihesinde mevcut hükümetin istifası gerçekleşecek. Ardından da milli diyalog görüşmeleri sonucunda tayin edilen yeni hükümet görevi üstlenecek. Tayin edilmiş bu hükümet geçiş dönemini yönetecek. İşte bu sürece ilişkin Tunus halkının son derece ciddi endişeleri, korkuları var. Milli diyalog görüşmeleri sonucunda oluşturulacak bu hükümetin devrimin kazanımlarının muhafaza etmesi, adil ve nezih seçimlerin gerçekleştirebilmesi konusunda hiçbir güven vermediğinin altını çizmek gerekiyor. Mısır'da olduğu gibi Tunus'ta da kanlı askeri bir darbeyi gerçekleştiremeyenlerin ki bu anlamda çok ciddi girişimlere rağmen böyle bir darbeyi yapamayanların postmodern diyebileceğimiz bir darbeyle hedeflerine ulaşmaya çalışacakları yönünde çok büyük endişe hakim Tunus'un çok geniş halk kesiminde.
Sevgili dinleyenlerimiz, aktivist İmad Osman'ın tespitleriyle birlikte programımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci bölümde Tunus'u konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından. Kıymetli dinleyenler, 96.8 Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızdaki beraberliğimiz sürüyor. Programımızın birinci bölümünde haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerine değinmiştik. Özellikle de Tunus'taki son gelişmelere biraz daha yakından bakmıştık. Bizleri takip eden dinleyenlerimizin malumu olduğu üzere programımızın ikinci bölümünde siyasi aktüel gelişmelerden daha ziyade ele aldığımız ülkeleri her yönüyle tanımaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Coğrafi, etnik, kültürel zenginliklerinden tutun da uzak ve yakın tarihlerindeki önemli dönüm noktalarını hatırlatıyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki programlarımızda ağırlıklı olarak yakın coğrafyamızdaki ülkeleri mercek altına almıştık. Özellikle de Suriye, Irak, Mısır ve Lübnan gibi siyasi krizlerle boğuşan, son derece ciddi problemleri yaşayan ülkeleri konuşmuştuk. Bu hafta programımızın birinci bölümünde son siyasi gelişmeleri ile ele aldığımız Tunus'u konuşmaya devam edelim dedik. Böylece Tunus'un bugününü daha iyi anlaşılması düşüncesinden hareketle Tunus'u her yönüyle masaya yatırmaya karar verdik. Her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey bizlere eşlik edecek. Halil Bey ile dünüyle bugünüyle Tunus'u konuşacağız. Tunus'un uzak ve yakın tarihinde yaşadığı dönüm noktalarına değineceğiz. Sömürge döneminde ve bağımsızlık sonrası yaşadığı zor yıllarda geçirdiği siyasi evreleri ve Arap Baharı'nın simge ülkesi olduktan sonra yaşadıklarına vaktimiz ölçüsünde göz atmaya çalışacağız. Vakti verimli kullanmak adına dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan programımıza başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Yani bir haftanın aradan tekrardan beraberiz.
Evet.
Afiyettesiniz inşallah.
Hamdolsun. Allah'a şükür sizlerdeyseniz.
Hamdolsun, teşekkür ederim. Sayın Hocam isterseniz her zaman olduğu gibi coğrafi konumundan başlayalım Tunus tanımaya. Ardından etnik ve toplumsal yapısına değinelim. Bilahare de uzak ve yakın tarihinden günümüze doğru gelerek Tunus'u tanımaya çalışalım.
Mısır'dan başlayarak devam ettirdiğimiz programımızda bugün Kuzey Afrika'nın en küçük ülkesi olan Tunus'tayız. Tunus 163 bin kilometre kare ile alan bakımından çok küçük. Fakat nüfusuna baktığımızda 11 milyon civarında bir nüfusu var. Halbuki Libya alan bakımından ölçek olarak baktığımızda
çok büyük.
Türkiye'nin birkaç katı büyüklüğünde 6 milyon nüfusu varken Tunus ise Libya'nın iki katı. Ama onun onda biri kadar bile bir alana sahip değil. Bunun sebebi Kuzey Afrika genellikle çöllerle kaplı iken Tunus'un o hemen yarımada olarak bu Sicilya'ya doğru bir çıkıntı teşkil etmesi ve Atlas Dağları'nın tam uzantısında yer alması sebebiyle Akdeniz kuzeyinde mutedil bir Akdeniz iklimi görülüyor. Ortası karasal ve güneyi çöl. Fakat genellikle doğu kıyıları boyunca, kuzey ve doğu kıyıları boyunca Mısır'ın başkent Tunus'un başkent Tunus şehri, Sefakus, Suse, Kayrevan, Kabis, Bizerde gibi bu şehirlerinin tamamı hep böyle Akdeniz kıyısı boyunca sıralanmıştır. Yani tarih boyunca Trablusgarp, Bingazi'den sonra Tunus ve Cezayir bölgesi içerisinde en yaşamaya yerleşmeye elverişli bölgelerden biridir burası. Bu nedenle de tarih boyunca hep insanların kaldığı, yerleştiği bir bölge olmuştur. Bugün itibariyle coğrafi olarak baktığımızda Tunus %98'i Arap ve Berberilerin karışımı bir nüfusa sahiptir. Sömürge döneminden kalma Fransız, İtalyan ve diğer etnik grupların oranı ise ancak %2'ye tekabül etmektedir. Ve ülke nüfusu genellikle Kuzey Akdeniz kıyıları boyunca %65'i şehirlerde, %35'i kırsal kesimde yaşar. Tunus'un şöyle bir özelliği var. Arap, Berberi ve Afrika ve Avrupa kültürlerinin kavşağında olan
bir ülke.
Bakın, Araplar, Berberiler, Afrika ve Avrupa kültürlerinin kavşağında
olan. Tam
bir
mozaik yani.
Evet, Tunus'ta nüfusun çoğunluğu Sünni Müslümandır. Hı hı. Araplar ve Berberiler Malikidir mezhep olarak. Hanefi olanlar ise genellikle Türk kökenli olanlar ve ihtida edenler. Yani Batılılardan Müslüman olanlar vesaire. Yani orada Hanefi izlerine rastladığımız zaman genellikle bizim Osmanlı'nın torunları olarak da düşünebiliriz. Tunus'taki o yani Türk ve Osmanlı izini bulurken de Hanefilere dikkat ettiğimizde oradan ulaşabiliriz. Ecdada.
Ekonomik gücü bakımından, yeraltı kaynakları bakımından hangi pozisyonda?
Ben tam da oraya gelmiştim. Mısır'ın ekonomisinde yeraltı kaynağı olarak üç tane önemli değer vardır. Petrol, doğalgaz ve fosfat. Yalnız petrol ve doğalgazı bir Libya kadar, Cezayir kadar...
Tunus kastettiniz, Mısır ifade ettiniz.
Tunus'un petrol ve doğalgazı... komşusu Libya kadar petrolü yok, Cezayir kadar doğalgaz yok. Biliyorsunuz petrolde Libya, doğalgazda Cezayir, Kuzey Afrika'da lider ülkeler. Ancak Tunus fosfat bakımından, bu gübrenin ham maddesi olan fosfat bakımından zengin bir ülke. Tarım, hafif sanayi ekonominin temelini oluşturur. İşte zeytinyağı, turunçgiller, hurma ve tahıllar başlıca ürünleridir. Ancak Kuzey Afrika ülkeleri içerisinde Tunus'un ekonomisinde turizmin ayrı ve önemli bir yeri vardır. Zaten bu turizme önem vereceğiz derken bu İslami bir takım hareketlere kurulması, başörtüsü yasağının filan arkasında da işte Batılılara karşı işte modern, laik bir ülke görünümü oluşturabilme
oralara geleceğiz hocam.
Turizmden bahsediyorum, oralara geleceğiz. Cerbe Adası başta olmak üzere turizm genellikle Kartacalılar ve Romalılara ait harabeler ile kültür turizmi olarak baktığımızda Kayrevan'daki Sidi Ukba Camii, Tunus Zeytune Camii, Tunus'un eski mahallesi Medine adı verilen eski bölümü ve egzotik çarşısı Suk denilen yer dışarıdan gelenlerin en çok rağbet ettiği turistik bölgelerdir. Ayrıca güneyde safari, çöl safarisi yapılıyor Batılı turistler. Birçok böyle uzay filmlerinin bile çekildiği yerlerdir Tunus. Yani çünkü çok egzotik bölgeler vardır. Bir de Suse ve Manastır ribatları başlıca turist çeken yerlerdir. Cerbe Adası'nda dünyanın en eski Yahudi tapınaklarından biri olan Griba yer alır. Yani siz deniz istiyorsanız çok güzel kumsalları var. Yani Kartacalılardan itibaren yani çok eski tarihi kültürel miraslar da var. İslam kültürü olarak, İslam öncesi olarak. Bir de böyle macera istiyorsanız çölde safari de yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla Avrupalılar tarafından en çok tercih edilen bir turistik destinasyon olarak da söyleyebiliriz Tunus'u.
Coğrafi ve ekonomik gücüne ilişkin mülahazanızdan sonra isterseniz birazcık uzak tarihinden başlayalım. Malumunuz Tunus tarihi kökenleri itibariyle Berberilere ev sahipliği yapmış, Fenikilerin en önemli siyasi, ekonomik ve askeri merkezlerinden biri olmuş bir coğrafyada bulunuyor. Bir hayli gerilerden başlayarak günümüze doğru gelindiği zaman mesela M.Ö. 9. yüzyılda Fenikeliler bugün başkent Tunus içerisinde yer alan Kartaca'yı kurmalarından Arapların bu coğrafyaya göçüne ve nihayetinde Osmanlı hakimiyeti 1574 ve bağımsız Fransız hakimiyeti peşi sıra bağımsızlığının kazanması ve nihayetinde işte diktatörlük dönemine varıncaya kadar ki süreci birazcık hızlı bir şekilde vakti hızlı verimli kullanmak adına özetleyebilir misiniz hocam?
Tunus'un tarihini Hazreti Osman zamanında İslam'la şerefleninceye kadar olan İslamiyet öncesi tarih, Osmanlı'nın fethedilinceye kadar olan dönem, Osmanlı dönemi, sömürge dönemi ve bugünkü bağımsızlık dönemi diye birkaç safhada ayırıp inceleyebiliriz. Tarihi kayıtlara baktığımızda bugün Lübnan, Suriye bölgesinde esas yaşayan Fenikelilerin bu ticaret kolonisi amacıyla bugünkü Tunus şehrinin şöyle 8-10 kilometre güneyinde Kartaca yani tarihi nasıl ki İstanbul şehri var ama bir de Sur içerisindeki tarihi İstanbul var. Bugünkü Tunus ülkesinin başkenti Tunus şehrinin nüvesini teşkil eden bu Kartaca Fenikeliler zamanından kurulmuş ve 7 asır bunlar hüküm sürmüşler burada. Milattan önce 846'dan milattan sonra 146'ya kadar. Sonra Romalılar 146 ile 440 yılları arasında Kuzey Afrika'daki bütün sömürge topraklarının merkezini Kartaca yapmışlar. Yani Roma İmparatorluğu döneminde de Roma'nın bir Avrupa, bir de Afrika toprakları vardı. O Afrika topraklarının merkezi Kartaca. Yani bugünkü Tunus, başkent Tunus şehrinin yakındaki o tarihi merkez oluyor idi. Romalılardan sonra İspanya'dan gelen Vandallar 440 ile 535 yılları arasında Roma hakimiyetine son vererek yaklaşık bir asır burada Vandallar hüküm sürüyor, İspanya kökenli. Arkasından Bizans 535 ile 647 yılları arasında hüküm sürüyor. Bizans döneminin Tunus'una baktığımızda genellikle Hristiyan ve putperest bir topluluktan oluşuyor Tunus'un yerli ahalisi. İşte Hazreti Osman zamanında, işte ikinci safhaya geçecek olursa, ilk safhada demek ki şöyle bir özetleyecek olursak Fenikeliler, Romalılar, Vandallar ve Bizanslılar İslamiyet öncesi Tunus'ta yaşayan kavimler olarak sıralanabilir. Hazreti Osman zamanında fethedilen Tunus bölgesine İfrikiye deniyor. Yani Afrika ismi de aslında oradan geliyor. Bugünkü kıtaya isim verilen Arapça İfrikiye bu Tunus coğrafyasına verilen bir isim İslam kaynaklarında.
Diyar-ı Şam'da olduğu gibi evet. Bir anlamda hocam. Yani Şam başkent zannediliyor ama çok daha geniş bir coğrafyayı kapsıyor.
Bölgeye vali olarak Utbe bin Nafi gönderiliyor 670 yılında. Bu o da Kayravan şehrini kuruyor. Mesela bugünkü Kartaca dediğimiz şehir Fenikelilerse bugünkü Kayravan da çok önemli tarihi kültürel bir şehir. Müslümanlar tarafından ilk kurulan yerleşim merkezi ve burası ordunun mağrip fetihleri için bir merkez ve bir ikmal üssüydü. Mesela Osmanlı için bu Belgrad'dı. Balkanlara giderken İstanbul'dan çıkan ordu Belgrad'a gider, orada ikmal yapardı. İslam orduları içinde Ukbe bin Nafi'nin burada Kayrevan'da kurmuş olduğu şehir bütün Mağrip bölgesinin merkezi oldu. Emeviler döneminde Müslüman Berberilere karşı ırkçı yaklaşımlar oldu. Zaten Emevilerin sonunu da o getirdi. Biliyorsunuz işte Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra başkent Medine'den Şam'a geldi. İşte 661-750 yıllar arası bir Emevi dönemi. İşte o dönemde Araplar biraz üstün kabul ediliyor ve oradaki yerel Müslümanlığı kabul etmiş Berberilere sanki Hristiyanlardan alınan cizyeler gibi farklı vergiler alınıyor. Eşitsiz muameleler yapılıyor ve bunun sonucu bakınız öyle bir kötü bir etki yapıyor ki haricilik yayılıyor o bölgede. Ve harici isyanları çıkıyor. Abbasilerin Orta Doğu'da yani yönetimi ele geçirip başkent Şam'dan Bağdat'a geçiyor 750 yılında. Fakat harici isyanları şeyde bitmiyor. Bugünkü Tunus coğrafyasında ve Abbasilerin ilk yıllarında da bölgedeki bu isyanlar uzunca bir süre devam ediyor ve 800 ile 909 yılları arasında Abbasilere bağlılığını ifade eden Aglebiler diye bir sultanlık var burada 100 yılı aşkın Tunus coğrafyasında. Arkasından Fatımiler bölgeye, biliyorsunuz Mısır'da Şii bir devletti. Fatımiler zamanında Mısır'a, biliyorsunuz daha önceki Mısır'ı anlatırken söylemiştik. Yemen bölgesinden Bedeviler getirilmişti. Buradaki harici ayaklanmalarına karşı da bir nüfus dengesi oluşturmak için Mısır bölgesinden Bedevi nüfus kaydırılıyor buraya. Ve bugünkü Tunus'un Arap çoğunluğunun temeli de bu noktadan itibaren başlıyor. Yani bir taraftan başındaki böyle problem teşkil eden o Bedevi nüfusu gidiyor orada Tunus'ta harici isyanlarına karşı da kullanmak üzere onlara belli mekanlar tahsis ediyorlar. Arkasından Zerriler, Hafsiler gibi çeşitli toplulukların iş başına geldiğini görüyoruz Tunus'ta. Ve burada yine Hafsiler döneminde 1228-1574 yıllar arasında bir böyle yönetim kurmuşlardır. Ebul Hasan Es Şazeli tarafından kurulan Şazeliye tarikatı bütün Mağrib'e yayılıyor. Bu döne yani Tunus merkezdedir bu Şazeliye tarikatının da o bölgede bir tasavvuf hareketidir, oradadır. Yine bu coğrafyada Osmanlı öncesinde 1270'te Fransa kralı Haçlı ordularıyla tüm Tunus sahillerini ele geçiriyor ve Kartaca uzun süre direniyor ve o sırada sahneye işte bizim Oruç Reisler, Hızır Reisler, Turgut Reis, Barbaros Hayrettin Paşa'nın sahneye çıkmasını görüyoruz. Şimdi burada Osmanlı'nın fethine geçmeden tarihe not düşecek bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun
hep
hocam.
Hep dikkatlerden kaçıyor. Bir Osmanlı donanmasının Anderya Doria'ya karşı Preveze Deniz Zaferi vardır. Evet. 1530'lu yıllarda. Şimdi İspanya'nın öncülüğünde Fransa, Almanya, bütün Haçlı donanması. Şimdi haritayı önümüze koyalım. Fas, Cezayir, Tunus, Libya. Bunlara biz Kuzey Afrika, Maghrib ülkeleri diyoruz. Bunlar Arapça konuşuyorlar. Tamamı Müslümanlar.
Acaba, Arapçaları kalmamış ama neredeyse.
Yok, şu anda kadim soru şu. İspanyolların ve Portekizler sömürgecilikte öncüdürler. İlk adımı, mıntıka temizliği yapmışlardır bütün evet. dünyada. Amerika'ya ilk ayak basmaları 1492'dir. İşte Kristof Kolomb işte Amerika'yı keşfetti falan derler. Adam Hindistan'a gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Hindistan'a gittiğini sanıyor. Üçüncü seferin sonunda Amerigo Vespucci'de bir tüccar diyor ki burası ayrı bir dünya diyor. Arkasından Amerika kalıyor kıtanın ismi. Dikkat edin, 1520'de koskoca o Meksika'daki Maya uygarlığına Aztekler falan son veriyor. Kanallarla çevrili büyük bir uygarlığa son veriyorlar. 1530'lu 40'lı yıllara geldiğimizde bütün Amerika kıtasını boydan boya yerli ahaliden temizliyorlar ve üç teklifleri var. İspanyol ve Portekizler yani tırnak içerisinde söylüyorum temiz iş yapıyorlar. Gittikleri yere diyorlar ki bir, Hristiyan olursunuz ve bizim dilimizi konuşursunuz. Hatta böyle başka mezhepten de Katolik Hristiyan olursunuz. İspanyollarsa İspanyolcayı, Portekizler Portekizceyi konuşur kurtulursunuz. İki, buradan sizi sürerim ki Yahudileri İspanya'dan sürmüşlerdir. Üç, sizi keserim diyor.
Ölümlerden ölüm be.
Yani başka bir şansınız yok diyor. Peki bu İspanyollar bütün Amerikan yerlilerini yok ediyorlar. Ta Filipinlere kadar gidip Katolik yapıyorlar onları da. Burnunun dibinde Cebeli Tarık Boğazı'nın hemen karşısındaki Fas'ı, Tunus'u, Cezayir, Libya'yı acaba kendi hallerine mi bırakırlardı? İşte burada Osmanlı'nın onlara koruması söz konusudur. Eğer Osmanlı olmasaydı yani bunun hiç şüphe yok. Tabii kaderin bir garip cilvesidir. Bugün Kuzey Afrika'da muhtemelen İspanyolca veya Portekizce resmi dili olan Katolik Hristiyan olan topluluklar olacaktı.
Evet, evet.
Ve bugün entelektüel olarak bu Kuzey Afrika'da vicdan sahibi olanların hepsi bunu kabul ediyorlar. Gerçi bizim gençliğimizin ne kadar bundan haberi var o da evet. ayrı bir konu. Yani ecdadımızın Kuzey Afrika'ya bir hediyesidir bu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Osmanlı döneminden biraz bahsedecek olursak.
Hocam araya gireyim. Geçen hafta evet. Hakan Albayrak yazmıştı. Türkler başlıklı.
Evet okudum şeyde, o yazıyı.
Okudunuz değil mi
Yeni
hocam?
Yeni Şafak'taydı herhalde.
Yani ben hatta oradan notlar almıştım. Çok enteresan şeyler söylüyor. Mesela Arnavut tarihçi Muhammed Piraki'den bir alıntı yapıyor. Diyor evet. ki Osmanlılar Kosova Meydan Muharebesi'ni kazanıp bu topraklara yerleşmeselerdi ve Arnavutların büyük çoğunluğu bu sayede Müslüman olmasaydı bugün Arnavut diye bir şey kalmazdı. Kimimiz Yunan, kimimiz Sırp, kimimiz Bulgar olurduk bugün diyor. Başka o yazıdan başka bir şey de Raşit Garnişi anlatmıştı diyor Hakan Albayrak. Orada da diyor ki Türklerin Müslüman olmasından önce Nurettin yani dinin nuru, Seyfettin evet. yani dinin kılıcı, Necmettin yani dinin yıldızı gibi isimler yoktu. Bu isimleri İslam ile şereflenmekten duydukları büyük mutluluğu ve üstün İslam dünyasının yükselişine adanmışlıklarını ortaya koymak için Türkler kullandı diyor. Bu anekdottan sonra sizin...
Evet o yazıyı da okumuştum ben evet. hatırladım şimdi. Osmanlılar Tunus'a hakim olmadan önce yani uzun bir süreç 40-50 yılı olan bir süreçte sürekli olarak Haçlılara karşı Fransızların, Almanların, İspanyol, Portekizli gemicilerin tacizine karşı onları bir süre koruyorlar, yardım gönderiyorlar ve en son Kılıç Ali Paşa ve Sinan Paşa, bu Yemen Fatih olarak geçecek Koca Sinan Paşa komutasında gönderilen birliklerle Osmanlı'ya kesin bağlanıyor. Fakat bu dönemde Osmanlı yönetimi sırasında Tunus toplumu 3 grup olarak ele alınabilir. Yerli Araplar, Endülüslü Müslümanlar, çünkü 1400'lü yılların sonunda Endülüs tamamen yok edilince kaçabilenler, canını kurtarabilenlerin bir kısmı da Tunus'a gelmişler. Bir de Anadolu'dan buraya sevk edilen askerlerle sivil memurlar teşkil ediyordu. Yani bizim orada Anadolu'dan gitme hala yerli bizden olan insanlar vardır. Ayrıca Anadolu kökenli bu kişiler yerli kadınlarla evlilikten doğan ve ismine Kuloğlu denilen merkez bir sınıf oluştu. Yani asker olarak gidiyor, oradaki yerel bir ailenin kızıyla evleniyor ve oradan doğan çocuklar merkezi idare ile yerli halk arasında irtibatı ahenkli bir şekilde sağlayan orta sınıf memuriyet ve idari görevleri yürütüyorlar ve bunlara Kuloğlu deniyor. Ve bir de orada askeri idareyi yöneten ve vergi toplayan kişilere dayı deniyor. İstanbul'dan gönderiliyor. Hani bazen derler dayılık yapma falan derler. Bu dayılık oradan geliyor.
Kaba dayılık anlamına değil.
Bu kaba dayılık değil. Dayılık yani askeri idari olarak İstanbul'a bağlı en üst düzey yönetim merciidir. Yani orada dayı olmak yani hani dayın bir yerde en dayın üst, olacak deniyor ya.
En üst bürokrat olacak.
Evet. Yani Tunus'ta dayıysanız ve Tunus'ta dayınız varsa işiniz yürüyor. Yani aslında demek ki bu dayı kökeni de ta oraya kadar gidiyor. Osmanlı döneminin olduğu yıllarda mesela 1605-1622 arasında günde 2000 kişinin vebadan öldüğü, 1643-1650'li yıllarda yine böyle Tunus'ta ki bu Avrupa kökenlidir ki Avrupa'da bu veba salgını çok fazlaydı ki Avrupa'ya da çok yakın olduğu için böyle bir şey var. Ve Osmanlı döneminin sonlarına doğru yavaş yavaş Fransızlar bu bölgeyi kontrol etmeye başlıyorlar ve 1881 ile 1956 yılları arasında Fransızlar bölgede bir sömürge yönetimi kuruyorlar ve 21 genel vali tayin ediyorlar. Yani uzun bir Osmanlı.
Ne zaman başlıyor hocam tarih olarak?
1808 yani daha öncesi böyle el değiştirmeler söz konusu ama 1881'den.
Osmanlı hakimiyetinden çıkış tarihi.
1881'den itibaren gerçi Sultan Abdülhamit'in şöyle bir siyaseti olmuş. Biliyorsunuz 93 Harbi dediğimiz 1876-77'de birçok yeri kaybetmişiz. Fakat fiilen kaybetmişiz ama kağıt üstünde bize ait. Bu Bosna'da, Kuzey Bulgaristan'da, işte Kuzey Afrika'daki yerler. Oralara işte bir takım diplomatik ataklar falan yapılmış ama bunlar sonuç vermemiş. Çünkü Osmanlı-Rus Savaşı çıktığında Osmanlı'yla beraber hareket edenler Fransızlar tarafından cezalandırılıyorlar. Tabi bu biraz güç meselesi. Yani dolayısıyla 1881'den 1956'ya kadar olan dönemde bir Fransız sömürge dönemi vardır. Bu sömürge döneminde İtalyanlar da getirilmiş bölgeye ve nüfusun yaklaşık %10'u yabancılardan teşkil, yani dışarıdan getirilen. Mesela 1931'de ki bir sayıma göre Tunus'un nüfusu 2.410.000. Fakat bunun 251.000'i Avrupalı, yaklaşık %10'u.
Evet.
Yani iki dünya savaşı arasındaki dönemde. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda rakamlara dikkat etmenizi istiyorum.
Buyurun.
63.000 Tunus genci Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız ordusu içerisinde savaştırılmış. Yani şimdi 63 bin kişi deyip geçmeyin. Zaten evet. 2 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla eli silah tutan gençler cephelerde Fransa askeri olarak yani belki de Müslümanlara karşı.
Bu sadece
karşı,
Fransa'da Tunus'tan aldığı
evet,
askerleri
Tunus'tan aldığı
Fransız'ın diğer Afrika ülkelerinden aldığı da
aldığı askerleri
cevabası
gösteriyor. Ve işte bu dönemde 1934'lü yıllarda başlayan bir takım bağımsızlık hareketleri ortaya çıkıyor. Osmanlı'ya karşı ve Türkiye'ye karşı bir sempati besleniyor. Hatta Trablusgarp Savaşı'nda falan büyük sempatileri var 1911 o İtalyanların çıkarma sırasında. Tabii düstur 1934'te düsturu cedid diye Salih bin Yusuf ve Habib Burgiba'nın da içinde olunduğu bir hareket kuruluyor. Düsturu cedid. Fakat bu hareket 1969'a gelindiğinde sosyalist düstur olmaya başlıyor. Dolayısıyla sosyalizme evrilince Salih bin Yusuf hareketten ayrılıyor. Mısır'a kaçmak zorunda kalıyor ve orada da suikastle ortadan kaldırılıyor. Yani bu İslami kanadı temsil eden kesim yok ediliyor. Ve sosyalist görüşleriyle daha çok Fransa'yla işbirliği yapan Habib Burgiba'nın o direniş hareketi kontrolüne giriyor.
Sayın hocam, ya Burgiba dönemine geçmeden önce belki bu Fransa sömürü dönemindeki Tunus'u birazcık daha konuşmak lazım. Fransa'nın Tunus üzerinde, yani bugünkü yaşananları da belki iyi tahlil etmek açısından çok önemli. Fransa'nın Tunus'ta yapıp ettiklerine dair önemli gördüğünüz, özellikle mesela dil konusunda neler yapmış?
Bir örnek vereyim. Yani anlatacak çok şey var da, çünkü ben daha yeni şeylere girmek istiyorum. Tunus'un sömürge dönemini bırakın, bağımsız olduktan sonra bile, şimdi bağımsızlık tarihi 20 Mart 1956.
Evet.
Yani tarihlere dikkatinizi çekmek istiyorum. 20 Mart 1956'da bağımsız olan bir ülke 1971'de ilkokulda Arapçaya geçiyor. Resmi dil Fransızca. 1976'da ortaokulda, 1977'de ise lisede eğitim dili Arapça oluyor.
Evet.
Yani
ne kadar acı.
Düşünebiliyor musunuz? 1977'ye kadar bu ülkede resmi dil Fransızca. Dolayısıyla alttan gelen yeni nesilde çok şükür ki bu Arapça ile birlikte İslami hassasiyet artıyor. Yani Tunus'ta şunu söyleyebiliriz. 40 yaşın üstündekiler ve altındakiler olarak düşündüğümüzde, yani genç nüfusta İslam'ı bilme, zaten Arapça resmi dil olmaya başlayınca İslam'ı algılama ve hassasiyet yönü daha fazladır. Yani sömürgenin bir tek bu yönünü söyleyelim. Yani ekonomik olarak öbür türlü yaptıklarından değil, sadece kültürel olarak yapmış olduğu şey.
Evet. Yani dil konusunda benim Suudi Arabistan'da denk geldim. Bir Tunusluyla bir başka Arap konuşuyor. Her ikisi de Arapça konuşuyor ama anlaşamıyorlar. Satıcı diyor ki Arapça konuşsana kardeşim diyor. Yani tabii sadece Arapçayı unutturmamış, kaldırmamış. Aynı zamanda yani Arapçayı inanılmaz derecede dejenere etmişler. Yani Arapça mı konuşuluyor yoksa Fransızca mı konuşuluyor? Tabii bu fasih Arapça unutulmuş. Yerel Arapça denen şey de Arapçadan çıkmış artık. Arapların birbirini anlayamayacak hale getirilmiş maalesef yani.
Maalesef. Gerçi bundan birkaç yıl önce Antalya'da Türk dünyası, Türk ülkeleri kongresi vardı. İşte Kazakistan'dan bir bildiri sunuluyor. Ben %10'unu anlıyorum. Evet. Türkmenistan'dan sunuluyor. %30'unu anlıyorsunuz. İşte Azerbaycanlılar yani siz aynı dili konuştuğunuzu söylüyorsunuz ama anlayamıyorsunuz. Yani Araplarınki bize göre biraz daha yakın. Yani biz Suriyeli, Yemen televizyonunu izlese anlayabiliyor da biz...
Bu Kuzey Afrika ülkelerinin Arapçası gerçekten anlaşılamayacak derecede bozulmuş maalesef. Evet, işte. Yani tabii yerel Arapçaları diyorsun.
Evet. Batıyla temas arttıkça bu dejenerasyon da artıyor maalesef. Bir de...
Buyurun hocam.
Bağımsızlık sonrası Tunus ve o siyasi gelişmelerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bağımsızlığın hemen arkasında, yani 1956'da bağımsız oluyor ve Emin Bey adında bir kral iktidara geliyor bir yıl kadar. Zaten o Osmanlı yönetim şemasına bağlı olarak o hanedandan geliyor. 1957'de Cumhuriyet ilan ediliyor ve o kralın başbakan olarak atadığı Habib Burgiba iktidarı ele geçiriyor ve 31 yıl iktidarda kalıyor. Ve bu 31
hocam,
yıllık iktidarı dönemi...
Burgiba dönemine geçmeden önce isterseniz kısa bir ara verelim.
Evet.
Aradan sonra Bourguiba dönemini konuşmaya başlarız. Kıymetli dinleyenler, 96.8 Erkam Radyo'da Doçent Doktor Halil Kurt Bey ile Tunus'u konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrardan kaldığımız yer. Kıymetli dinleyenler, 96.8 Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızdaki beraberliğimiz sürüyor. Doçent Doktor Halil Kurt Bey ile Tunus'u konuşuyoruz. Bourguiba döneminde kalmıştık Sayın Hocam. İsterseniz birazcık daha hızlı geçelim Bourguiba ve Zeynel Abidin dönemini. Bilahare Arap Baharı sonrası Tunus'un hangi evrelerden geçtiğini kısaca özetleyerek programımızı sonlandıralım. Buyurun.
Tunus bağımsızlık sonrası zaten ilk başbakan olan Habib Bourguiba bağımsızlık mücadelesinde de yer alıyor zaten. 1940-42 arası hapsediliyor. Arkasından işte yurt dışına gidiyor vesaire. Fakat Habib Bourguiba'nın 31 yıllık iktidarı süresince biraz daha böyle sosyalist eğilimlerin ağır bastığı bir tek parti. Yani görünürde seçimler vesaire oluyormuş ama bir iktidarın tek elde toplandığı bir yönetim var.
Yani aynı zamanda katı bir laiklik anlayışı söz konusu.
Fakat hastalığının ilerlemesi nedeniyle Kasım 1987'de Zeynel Abidin Ali kansız bir darbeyle iktidara geliyor. Bu Zeynel Abidin Ali'nin özelliği ise Paris'te Saint-Cyr askeri okulunda, zaten bu Saint deyince Aziz ve kiliseyle bağlantılı bir şey, eğitim görüyor. 1986 yılı Ekim ayında başbakan oluyor ve Bourguiba'nın hastalığını bahane ederek de bütün yönetimi ele
aslında
geçiriyor.
Aslında bir darbe.
Zeynel Abidin Ali'nin yönetime gelmesi de o şekilde. Dikkat edin, yöneticiler genellikle o sömürgeci ülkelerin tezgahından geçenlerden oluyor. Yani bu kişi de Fransa'nın üstelik kiliseyle bağlantılı bir askeri akademisinden mezun bir kişi. Ve 1987'de iktidara gelince farklı bir şey yapmak istiyor. Artık demir perde de yıkılınca işte biraz demokratikleşme olsun gibisinden işte siyasi partilerin biraz önünü açıyor. Mesela bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında da olmuştu. 1930'da serbest fırka kurulmuştu. Halk teveccühü fazla olunca geri kapatıldı mesela. Orada da böyle bir deneme yapılıyor ve bu deneme sırasında Cemaati İslamiye hemen şeye geçiyor, partileşme sürecine geçiyor ve Gannouchi, bu önceki dönemde hapiste olan Ennahda hareketin lideri Gannouchi serbest bırakılıyor. Yani Zeynel Abidin Ali bir şey vermeye çalışıyor. Yani ben artık demokratik bir ortam hazırladım diyor. Seçimlere gidiliyor ve Hizbunnahda 1989'da hemen ilk girdiği seçimlerde %22 oy alıyor. Fakat resmi olarak açıklandığında %17 oy aldığı söyleniyor. Fakat bunun da bir tehdit olduğunu görüyor. Hemen Gannouchi'yi hapse atıyor. Yani ilk iş olarak. Yani Kuzey Afrika'da olsun, İslam ülkelerinde böyle bir şey. Yani onların tahmin ettiğinden fazla oy aldığınız zaman işler karışıyor. Ve Gannouchi bir süre sonra Cezayir'e iltica ediyor. 1991'e kadar burada kalıyor. Bir süre ondan sonra Sudan'ın başkenti Hartum'a gidiyor. Ve 1993'te iltica ettiği İngiltere'de uzun bir süre kalıyor. 2011 yılında ancak ülkesine dönebiliyor. Yani siz bir seçime giriyorsunuz. Ve o seçimde %22 oy aldığınız zaman canınızı zor kurtarıp yurt dışında, ki Arap Baharı'na kadar orada kalmak zorunda kalıyor.
Diktatörlük böyle bir şey hocam. Yani
işte diğer ülkelere de bakıyorsunuz. Çok benzer şeyler. İşte bugünkü Nahda hareketinin bir özelliği de bizim bu milli görüş çizgisini kendilerine biraz daha yakın görüyorlar. Ve Türkiye'nin yaşamış olduğu tecrübelerden büyük ölçüde istifade ediyorlar. Ve mesela rahmetli Erbakan Hoca'nın böyle şeylerinde, mitinglerinde, konferanslarında gelip bu Nahda hareketinden böyle mutlaka önemli not alanların olduğu söyleniyor.
Evet hocam, Zeynel Abidin döneminden sonra nihayetinde 17 Aralık 2010 Tunuslu, evet, Muhammed Bouazizi'nin kendisini yakmasıyla başlayan, Bouazizi sadece kendini yakmıyor, bölgedeki tüm diktatörleri de yakan bir sürecin ilk kıvılcımı oluyor adeta. Devrimden sonra, yani 17 Aralık 2010 hareketlerinden sonra Tunus'ta neler yaşandı isterseniz. Yani, yani programımızın birinci bölümünde aktivist, Tunus'ta aktivist İmat Osman'la görüştük. Hiç de iç açıcı şeyler söylemiyor. Yani devrim sonrası geçen iki yıl zarfında gelinen nokta itibariyle Tunus'un geleceğine yönelik karamsar bir tablo çizmişti. Siz nasıl okuyorsunuz devrim sonrası Tunus'ta yaşananları?
Şimdi öncelikle demir perdenin kalkması, yani 1990-91 yılında iki Almanya birleşiyor, Sovyetler dağılıyor, komünist sistem çöküyor, diktatörlükler dünyada birer birer yok olurken bu hareket ancak 2010 yılında Arap Baharı veya Arap Uyanışı olarak bu coğrafyaya geliyor. Yani 20 yıllık bir gecikmedir bu. Çünkü artık sürdürülemez bir şeydir bu. Yani siz ülkenin bütün zenginlik kaynaklarını bir avuç elit, aristokrat, oligark tarafından elde tutacaksınız. Yaslandığınız bir işte ağabeyiniz olacak Avrupa'da. Halk ise en temel ihtiyaçlarını bulmakta zorlanacak. En işte Bouazizi hareketinde gördüğümüz üniversite bitiren bir kişi, zaten üniversite bitirmek çok büyük bir hadise. Evet. O da iş bulamayacak. Bir de gençler artık bu uydu kanalları, televizyonlar, internet sayesinde dünyada ne olup bittiğini de görüyor. Yani eski bir dünya değil. Dolayısıyla bunun sürdürülemeyeceği belliydi. Peki fark ne oldu?
Sayın hocam, araya giriyorum ama yani Arap Baharı'nın sebeplerine ilişkin genelde mesela Tunus'ta işportacı olduğundan dolayı Bouazizi'nin ekonomik sebeplere bağlanıyor. Elbette ekonomi çok önemli bir etkendi ama onun ötesinde başka etkenler yok muydu?
Şimdi aslında bütün İslam coğrafyasındaki diktatörler olarak ifade edebileceğimiz yöneticilerin sırtını dayadığı bir Batı'da ağabeyisi var. Evet. Aslında onlar bakıyorlar ki şeylerini geri çekince desteklerini, zaten Zeynel Abidin bir uçağa bindi, kaçtı ülkeden. Yani böyle bir mücadele falan da etmedi. Baktı ki kendini destekleyenler desteğini çekti ve yurt dışına kaçtı. Aynı şeyi biz diğer coğrafyalarda da görüyoruz. Fakat burada aranması gereken bir diğer konu da şu: bu yönetimler gitti fakat Avrupa'nın, Amerika'nın istediği şey şuydu: seçim yapılır, seçimlerden sonra gelen idareci bizimle uyumlu çalışır, biz daha rahat buraya mallarımızı satarız. Yani artık böyle bir tek diktatörle iş yapmaktansa daha geniş bir halk kitleleriyle iş yapmayı tercih ediyor. Fakat sandıktan da istedikleri sonuç bir türlü çıkmadı ve bu nedenle de işte kaos, kargaşa, işte Mısır'da bitmiyor, Cezayir'de ilk İslami Selamet Cephesi ile başladı ve onların ikinci tur seçim yapmasına izin verilmedi vesaire. Bu,
Sayın hocam, yani burada benim acizane düşüncem, Batı elbette seçim sonuçlarını muhtemelen öngörüyordur. Ama öngördüğü husus başka bir husus. İktidara gelecek olan İslami çizgideki partilerin muktedir olmalarının önüne geçilmesi yönünde çok ciddi atraksiyonlarda bulmuşlar. Yani Mısır'da da örneğini gördük. Buna tabi diğer Arap Baharı'ndan rahatsız olan bölge ülkeleri de müdahil oldular. İşte Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan gibi, hatırlarsanız Mısır'ı konuşurken Suudi Arabistan'ın ve diğer Körfez ülkelerinin oynadığı rolü de altını çizmiştik. Tunus'ta da benzer şey söz konusu. Yani Batı İslami hareketleri Tunus'ta tek başına da değil, Ennahda hareketi, kurulan hükümet üçlü koalisyondan oluşuyor. Nahda hareketinin yanında aynı zamanda liberal ve laik iki parti daha var. Ama ona rağmen buna tahammül edemeyen bir batı var. Buna tahammül edemeyen, korkan daha doğrusu koltukları adına korkan Körfez ülkeleri var. Dolayısıyla batı ve diğer Arap ülkeleri, işte rahatsız olan Arap ülkeleri diktatörlük sonrası oluşacak tabloyu öngörüyorlar. Ama başka bir planı devreye sokuyorlar. İktidara gelenleri muktedir yapamama, başarısız kılma adına inanılmaz atraksiyonlar yaptılar. Bunu Mısır'da da gördük. Tunus'ta da olan bu. Yani bir anlamda Tunus'u Mısır'a benzetmek için müthiş bir çaba sarf ediyorlar. Yani programın ilk bölümündeki aktivist arkadaşımızın, Tunuslu aktivist arkadaşımızın söylediği gibi inanılmaz bir korku hakim şu anda. Tunus'un geleceğine yönelik bir darbe kaygısını altını çiziyor. Buyurun hocam, tekrardan oraya girelim.
Şöyle ifade edebiliriz onu kısaca. İktidara geleni siz muktedir etmek istemiyorsanız onun çeşitli yolları vardır. Mesela faili meçhul cinayetler Tunus'ta da oldu geçtiğimiz aylarda.
Evet, iki tane.
Siz şimdi Türkiye'de de bakıyorsunuz böyle muhafazakar sağ iktidarlar döneminde sol aydınlar siyasi suikastlere sahne olurlar ve bunun neticesinde de mevcut iktidarı devirmek için birileri hemen devreye sokulur. Şu anda Tunus'ta karşımıza çıkan en büyük şey şu. Gannouchi liderliğindeki Ennahda hareketi Tunus'ta en geniş tabana sahip olan bir hareket.
Çizgisi hocam?
Çizgisi silaha başvurmadan, yani İslam'la demokrasinin bağdaşabileceğini göstermek. Zaten
ılımlı.
Batılıların en çok korktuğu şey şu. Sizi ya başarısız yapmak ya da terörize etmek isterler. Bakın, terörize etmek. Dikkat edin, Mısır'da o meydanlarda toplanan insanları o kadar çok kışkırtıyorlar ki askere silah doğrulsun ve eline silahı alması için. Gerisi kolay. Mesela Türkiye'de de bu çok denendi. Çok şükür ki Türkiye'de hiçbir siyasi lider, yani dini cemaatlerde şey olsun, silah konusunda cevaz vermedi. Bugün Tunus'ta da bu hareketi radikalleştirmek, yani bitirmek istediğiniz bir hareketi ya ekonomik olarak başarısız kılacaksınız veya onu radikalleştirip silahı eline almasını sağlayacaksınız. Ondan sonra onu bitirmek kolaydır.
Evet.
Bütün dünya kamuoyunu arkanıza alıp onu terörist damgasıyla yaftalarsınız ve artık onun dünya genelinde meşruiyeti kalmamıştır. İşte Çeçen hareketinde bile o ülke için müdafaa eden direnişçileri El-Kaideci terörist yaparsınız, biter bu iş.
Sayın hocam, şimdi toparlarsak bu Arap Baharı sonucunda ilk özgür seçimler gerçekleştirildi Tunus'ta.
Evet.
Ve peşi sıra işte üçlü koalisyon oluşturuldu. Neler yaşandı bu son iki yıl zarfında Tunus'ta?
İsterseniz 23 Ekim 2011'de gerçekleşen Tunus Ulusal Kurucu Meclis seçimlerinin o resmi sonuçlarını birazcık...
Belki evet, hangi partiler
şöyle
ne
birazcık, o...
irdeleyelim. Doğru, bu oradan başlayalım hocam.
Şimdi 217 sandalyeli Tunus kurucu meclisinin %41'ine hakim oldu Nahda hareketi. 90 milletvekili kazandı.
Peşi sıra hangi parti geliyor hocam?
Peşi sıra gelen partilere baktığımızda Cumhuriyet Kongresi bir sol parti %30 sandalye çıkarttı. Etta Katul diye ifade edilen yine bir sol hareket 21 çıkarttı.
Sandalye çıkarttı.
El Arit olarak ifade edilen hareket 19 sandalye çıkarttı. İlerici Demokrat Parti 17, bağımsız ve diğer küçük partiler de 40 sandalye çıkarttı.
Selefi partiler hocam?
Evet, onlara geleceğim şimdi. Burada dikkati çeken husus şu. Selefilerin etkisi Mısır'daki kadar yok burada. Mesela Mısır'da %20'ye ulaşan bir tabanları var. Burada ise dikkat edilirse Nahda hareketi 90 sandalye çıkarmış 217'de. İki tane sürpriz sol parti var. Cumhuriyet Kongresi ile Etakol hareketi sol fakat dine saygılı. Yani biz insanların inandıkları gibi yaşamasına karşı bir şeyimiz yok diyorlar. Ve dolayısıyla ılımlı demokrat sol hareket oldukları için halktan teveccüh görmüşler. Ancak burada ilerici demokrat parti var. Kökü çok eskilere gidiyor. Yani 50 yıldan fazla bir geçmişi olan bu partinin özelliği katı laik olması. Yani bizdeki bazı kişileri çağrıştırıyor. İşte bizim bu Perinçek çizgisindeki insanları düşünecek olursak.
İşçi partisi.
Başörtüsüne karşı tavır koyan, Türkiye ile birlikte Tunus'ta vardı bu İslam coğrafyası içerisinde başörtüsü yasağı. Ve bu ilerici demokrat parti hayal kırıklığı oluşturuyor. 17 sandalye kazandı. Halbuki yani iktidar olmasa bile ana muhalefet ve iktidar adayı olarak görülen bir hareket. Bakıyorsunuz 5. parti konumuna geliyor. Yani dünyanın her yerinde insanların inançlarıyla, yaşantılarıyla uğraşan, onlara karşı radikal çıkışlar yapan hareketler daima halk tarafından cezalandırılıyorlar. Bu nedenle de bugün Nahda Hareketi sol koalisyonla birlikte, yanına iki sol partiyi de, dine saygılı olan iki sol partiyi de alarak
oluşturdu koalisyon.
Geniş tabanlı bir koalisyon oluşturdu. İstese kendisi yani 217 sandalyeli bir mecliste 90 sandalyesi vardır. O küçük bir iki partiyi de yanına alıp hükümet olabilirdi. Daha geniş bir koalisyonu tercih etti. Ve onların görüşlerine değer verdi. Siz nasıl, yani elinden geldiği kadar her şeyin makulünü yapmaya çalışırken adeta gizli bir el ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Yani diyelim ki toplumun en hassas olduğu kritik kesimdeki insanlar suikaste kurban gidiyor. Ve bir anda o insanın sevenleri sokakları dolduruyor, cam çerçeve indiriliyor. Hı hı. Ve bu kaos ortamından bir darbe çıkar mı hesabı var. Bu hesabı yapanlar hem yerli işbirlikçiler hem de ülke dışındakiler.
Yani bu anlamda inanılmaz bir çaba sarf edilmiş ama Tunus ordusunun Mısır ordusundan daha farklı olması, burada iki argüman ileri sürülüyor. Bir, Tunus ordusunun Mısır ordusu kadar güçlü olmaması, bir diğeri de Tunus ordusunun bu anlamda daha demokrat kalmış olmasından kaynaklanıyor bir darbenin gerçekleşmemesinin sebebine ilişkin söylenenler.
Şöyle de ifade edebiliriz. Maghrib dediğimiz bu Kuzey Afrika içerisinde, hatta Arap dünyası içerisinde batıya en yakın, haritadan da bakarsak bu Fas'la birlikte en çok yakın ve batıyla en çok etkileşim halinde olan, en çok batılı turisti çeken ülke olduğu için çok fazla bu askeri yönetimlerinde rağbet bulmayacağı kanaatindeyim ben. Ancak hani Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir diye bir söz vardır ya. Evet. Tunus'u da bir türlü Tunuslara bırakmak istemiyorlar.
Yani belki genel anlamda Kuzey Afrika ülkeleri için geçerli bir söz olması gerek herhalde.
Evet.
Sayın Hocam, vaktimiz hızlı ilerledi. Bu hafta da programımızı sonlandırmak zorundayız. Başka anekdotunuz varsa, aktaracağınız bir şey varsa örneğin öyle bitirelim. Tunus'un geleceğine ilişkin öngörünüzü dinledikten sonra isterseniz programımızı bağlamış olalım.
Tunus bir Mısır kadar büyük, bütün Orta Doğu coğrafyasını, İslam coğrafyasını etkileyebilecek bir ülke değildir. Ancak Tunus'un şöyle bir özelliği vardır. Doğu Batı kültürleri arasında bir köprü vazifesi gördüğü için mesela Mısırlar Camp David Anlaşması'nı imzalayınca 12 Haziran 1979'da Arap-İsrail barışıyla birlikte, biliyorsunuz İslam Konferansı Teşkilat Birliği'nin merkezi Kahire'ydi. Hı hı. Ve Kahire'den 31 Ekim 1990'a kadar Tunus'a taşındı. Mesela Arapların şu andaki merkezi ülkesi Mısır'dır ama işte Mısır İsrail'le işbirliği haline girince Tunus'a taşındı. Tunus'un da böyle bir Arap coğrafyası içerisinde birleştirici, yani yüz ölçümüne nüfusuna oranla daha büyük bir etkisi vardır. Yani Mısır'ınki doğaldır. büyüktür. Ama Tunus küçük bir ülke olmasına rağmen karizmatik olarak Arap coğrafyası içerisinde birçok toplantının yapıldığı, kararların alındığı bir ülke konumundadır. Bu yönüyle de dikkati çekmektedir. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Kıymetli dinleyenler, 96.8 Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızda Doçent Doktor Halil Kurt Bey ile Tunus'u konuştuk. Haftaya yeni bir ülke, yeni bir gündemde beraber olmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz. Allah'a.
Erkam Radyo'da Beytullah Demircioğlu'yla Dünya Gündemini dinlediniz.